Ayrım 7. Motosiklet günlükleri Ernesto Che Guevara. Sayfa 83. Şili'ye sonradan bakış. Ben bu notları kaleme aldığım sırada, yani yolculuk heyecanı ve ilk izlenimlerimin kokusu hala üstümdeyken, yazdıklarımın bazılarında hatalı bilgiler bulunduğunu, ayrıca çoğunun bilimsel araştırma kurallarına uygun olmadığını fark ettim. Neyse, Şili ile ilgili şimdi düşündüklerimi yazmamam gerekir herhalde. Çünkü bu notları alalı aşağı yukarı bir yıl oldu ve yine düşüncelerimi yazmak yerine o zamanlar karaladıklarımı aktarmayı tercih ederim. İlk önce kendi iş alanımızla başlayalım. Şili'de sağlık konusunda çalışmalar asla yeterli değildi. Fakat daha sonra gittiğimiz diğer ülkelerin çoğuna kıyasla daha iyi durumda olduklarını anladım. Ücretsiz hastanelerin sayısı çok az. Bulundukları yerler de aynı şekilde kısıtlı ve hastane duvarlarında şu tür yazılarla karşılaşıyordunuz. Eğer siz yardım elini uzatmazsanız, hastanede gördüğünüz tedaviden nasıl şikayet edebilirsiniz? Yine de kuzeyde sağlık hizmetleri için genelde ücret alınmıyordu. Ancak hastanede yatmak için ödemede bulunmak şarttı. Bazen sadece sembolik miktarda bir para alınıyor, bazen de hasta tam anlamıyla soyulup soğana çevriliyordu. Çiki Çamata madeninde hastalanan ya da yaralanan işçiler hastanede günde 5 şili eskudosu karşılığında tedavi görebilmekteydiler. Fakat madenden olmayan hastalar günde 300 ila 500 eskudo ödemek zorundaydılar. Hastaneler genelde fakirdi, yeterli ilaçları ve imkanları yoktu. Son derece kötü bir biçimde aydınlatılmış, hatta pislikten geçilmeyen ameliyathaneler gördük. Sadece küçük kasabalarda değil, önemli bir ticaret merkezi olan Valparaiso'da bile rastlanıyordu böyle yerlere. Hiçbirinde yeterli araç gereç olmadığı gibi tuvaletleri kirpas içindeydi. Şili'de temizlik bilincinin gelişmemiş olduğunu rahatlıkla söyleyebilirdik. Şili'de tuvalet kağıtlarını klozetlere değil, yere ya da köşede tutulan kutulara atma alışkanlığı yaygındı. Daha sonra bu alışkanlığın bütün Güney Amerika'da yaygın bir şekilde uygulandığını gördüm. Şili'deki hayat standardı Arjantin'den genelde daha düşüktü. Güneyde ücretler çok az, işsizlik oranı yüksekti ve işçiler korunmasız, güvencesiz durumdaydılar. Tüm bu nedenlerden dolayı Şilililer dalgalar halinde Arjantin'e göç ediyorlar, altın döşeli kaldırımlar hayali kurarak ve akıllıca sıralanan siyasal propagandalara kanarak Andların batısına gidiyorlardı. Kuzeyde bakır, nitrat ve sülfür madenlerinde çalışan işçiler daha iyi para kazanabiliyorlardı gerçi. Ancak bu bölgelerde hayat çok pahalıydı ve pek çok önemli tüketim maddesi bulunamıyordu. Dağların iklimi de çok sertti. Çünkü Çamata madeninin yöneticisinin yerel mezarlıkta toprağın altında bulunan 10.000'den fazla işçi ailesine ödenen tazminatlar konusunda yönelttiğim sorulara isteksizce ve omuz silkerek cevap verdiğini çok iyi hatırlıyorum. Siyaset sahnesi gerçekten çok karışık. Bunu İbanez'in seçimleri kazanmasından önce yazmıştım. 4 tane başkan adayı var ve içlerinden Carlos Ibanez de Campo kazanacak gibi görünüyor. Kendisi emekli bir asker, diktatörlük eğilimleri ve Peron'unkilere benzeyen siyasal hırsları göze çarpıyor. İnsanlar onu bir tür Caudillo olarak görüyor. Sosyalist Halk Partisi onun kalesi. Çok sayıda küçük grup tarafından da destekleniyor. Sanırım ondan sonra kazanma şansı en fazla olan aday Pedro Enrique Alfonso. Devletin resmi adayı olan bu adamın politikası çok büyük belirsizliklerle dolu. Amerikalılarla iyi anlaşıyor gözüküyor ve diğer partilerin hepsiyle flört etmekten geri kalmıyor. Sağın bayraktarı Arturo Matte Larrain, Başkan Alessandri'nin damadı ve nüfusun gerici kesiminin oyları hep ona gidecek. Son olarak Halk Cephesi'nin adayı Salvador Allende var. Allende, Komünist Parti'nin desteğine de sahip. Ama onların oyları zaten 40 bin kadar azaldı. Çünkü partiyle herhangi bir bağı olduğu belirlenen yaklaşık 40 bin kişinin oy kullanma hakları ellerinden alınmış durumda. Ibanez büyük ihtimalle Latin Amerikanizm politikasını takip edecek, oy toplamak için kozlarını ABD'ye duyulan nefret üzerine oynayacak, bakır madenleriyle diğer madenleri kamulaştırdığını ilan edecek, ABD Peru'da üretime başlamak için ortaya korkunç meblağlar akıtmaya hazır olduğundan bu kamulaştırma hamlesi kısa vadede pek mümkün görünmüyor bana. Demir yollarını kamulaştırmaya devam edecek ve Arjantin ile Şili arasındaki ticaret hacmini giderek büyütecektir. Şili, işçi kesiminden olmadığı sürece çalışmaya istek duyan herkesin para kazanabileceği bir ülke. Daha doğrusu, biraz eğitimi ve teknik bilgisi olan herkes burada hayatını rahatlıkla kazanabilir. Toprakları nüfusu için yeterince çiftlik hayvanı, özellikle de koyun yetiştirilebilecek kadar geniş ve iyi miktarda tahılda yetiştiriliyor. güçlü bir endüstri ülkesi yaratmak için gerekli kaynakların hemen hepsine sahipler. Demir, bakır, kömür, altın, gümüş, manganez, nitratlar. Şili'nin asıl yapması gereken şey, sırtında taşıdığı Yankee arkadaşından kurtulmak. ABD'nin bu ülkeye yaptığı dev yatırımları ve kendi çıkarlarının tehdit altına girdiğini düşündüğü noktada uygulayabileceği ekonomik baskıyı dikkate aldığımızda çok zor bu iş bu gerçi. Ancak en azından şimdilik bu noktaya parmak basmakta fayda var diye düşünüyorum. Tarata, Yeni Dünya. Köyün sona erdiği yere kurulmuş olan sivil muhafız karakolundan birkaç metre ötede bulunuyorduk. Fakat sırt çantalarımız bize öyle ağır gelmeye başlamıştı ki oraya varmamız bir türlü mümkün olmuyordu. Güneş bizi haşlıyordu. Ayrıca her zamanki gibi günün bu saati açısından çok kalın giyinmiştik. Bir süre sonra havanın soğuyacağını biliyorduk çünkü. Dik bir yokuşu tırmanmaktaydık ve kısa bir süre sonra köyden gördüğümüz piramidin yanına ulaştık. Şili ile savaşta ölen Periluların anısına çok uzun zaman önce yapılmıştı bu anıt. Nitrat savaşları diye bilinen bu çarpışmalarda 1879-1883 Şili zengin mineral yataklarına sahip olan ünlü Atakama çölünü istila etmişti. Keyifle çantalarımızı aldık ve tam arkaya kasaya tırmanmak üzereydik ki şoförün bize seslendiğini işittik. Tarataya kadar 5 sole, anlaştık mı? Alberto adama öfkeyle bizi ücret almadan götürmeyi en başta niçin kabul ettiğini sordu. Oysa ücretsizin ne demek olduğunu pek bilmiyordu. Bildiği tek şey Tarata'ya kadar yolculuk etmenin 5 sole olduğuydu. Hepsi aynı şeyi yapacak dedi Alberto. Öfkesini bana sadece bu basit sözcüklerle göstermişti. Çünkü onun önerdiği gibi kasabada kamyonet beklemek yerine yola koyulup otostop yapmayı ben istemiştim. İki seçeneğimiz vardı. Ya geri dönüp yenilgiyi kabul edecek ya da ne pahasına olursa olsun yola devam edecektik. Biz ikinci şıkkı seçtik ve kamyonetin arkasından kızgınlıkla diş bileyerek yürümeye başladık. Aslında bunun çok da mantıklı bir karar olmadığı kısa sürede belli oldu. Güneş batmak üzereydi ve çevrede herhangi bir insanın yaşadığına dair hiçbir işaret yoktu. Fakat köye bu kadar yakınken çevrede mutlaka bir kulübe bulunması gerektiğini düşünüp bu fikirden aldığımız cesaretle yola devam ettik. Bir süre sonra karanlık çöktü ama hala en ufak bir insan izine rastlamamıştık. Daha da kötüsü, yemek pişirecek ya da mate yapmamızı sağlayacak suyumuz yoktu. Soğuk giderek artmaya başladı. Çöl koşulları ve denizden yükseklik de koşulları iyice zorlaştırmaktaydı. Aysız gece ortalığı zifiri bir karanlığa çevirdiğinden battaniyelerimizi ellerimizle yoklayarak yere serdik ve kendimizi elimizden geldiğince sarıp sarmalayarak uyumaya çalıştık. 5 dakika sonra Alberto soğuktan donmak üzere olduğunu söyledi ve ben de hemen aynı durumda olduğumu bildirdim kendisine. Soğukta yatmaya meraklı olmadığımızdan bu durumu kabullenmeye yanaşmadık. Bir süre ateş yakabilmek için etraftan çalı çırpıyla odun topladık. Sonunda elde ettiğimiz kamp ateşi acınacak bir haldeydi. Toplamayı başardığımız 3-5 dal parçası kendini bile ısıtamayan zavallı bir ateşle çıtırdıyordu. Açlık da sorundu fakat soğuk daha beterdi. Hatta o kadar beterdi ki orada öylece oturup birkaç parça alevi izleyerek yerimizde durmak bile mümkün değildi. Toplanıp yolumuza gece devam ettik. Isınmak için hızlı hızlı yürümeye çalıştıysak da bir süre sonra nefes nefese kalmış durumdaydık. Ceketimin altındaki ter damlalarını hissedebiliyordum ama ayaklarım da donmak üzereydi ve rüzgar yüzümüze kırbaç gibi iniyordu. Birkaç saat sonra yorgunluktan tamamen tükenmiştik. Saatim ise hala yarımı gösteriyordu. En iyimser ihtimalle şafağın sökmesine 5 saat daha vardı. Durumumuzu bir kere daha gözden geçirdik, battaniyelerimize sarınıp yeniden uyumayı denedik. 5 dakika sonra tekrar yola koyulmuştuk. Uzakta bir cadde lambası göründüğünde henüz gün ağarmamıştı. Birinin bizi arabasına alacağını düşünmek için çok erkendi ama hiç değilse yolu görebiliyorduk. Gerçekten de yanımızdan geçen bir kamyonet heyecanla onu seslenmemize rağmen durmadı. Aracın farları çevrede ne bir ağaç ne de tek bir ev bulunduğunu görmemize yetecek kadar aydınlatmıştı etrafı. Bundan sonra her şey bulanıktı. Dakikalar giderek daha ağır geçmeye başladı ve en sonunda her dakika ayrı bir saat gibi gelir oldu. 2-3 kez uzaktan işitilen köpek havlamalarıyla umutlandıysak da kör karanlıkta hiçbir şey göremiyorduk. Köpekler ya bir süre sonra susuyordu ya da seslerinin yanlış yönden geldiğini anlıyorduk. Sabahın altısında şafağın gri ışığında yol kenarında 2 tane kulübeye rastladık. Son birkaç metreyi sanki sırtımızda hiç yokmuş gibi hızla kat ettik. Samimi konuşmak gerekirse hiç bu kadar iyi ağırlanmamış gibi hissediyorduk kendimizi. Sanki bize sattıkları bir parça peynirle ekmeğin tadı nefisti ve orada bize pişirdiklerinden daha iyi bir mate içmemiştik. Bu sade insanların gözüne özellikle Alberto cebinden çıkardığı doktor diplomasını gösterdikten sonra tanrılar gibi görünüyorduk. Üstelik Arjantinliydik. Peron ile o muhteşem Evita orada yaşıyordu. O ülkede fakirler de zenginler kadar rahat bir hayat sürmekteydi ve Kızılderililer sömürülmüyor, bu ülkede gördükleri gibi kötü muameleye maruz kalmıyorlardı. Ülkemiz ve oradaki hayatla ilgili binlerce soruya cevap verdikten sonra gecenin soğuğu hala kemiklerimizi titretirken Arjantin gözümüzde toz pembe bir geçmişin cazip bir tablosuna dönüşmüştü. Bir yerli olan Kolos'un utangaç nezaketinden aldığımız cesaretle kurumuş bir dere yatağına gidip battaniyelerimizi serdik ve yatıp uyuduk. Yükselen güneş ışıkları tenimize okşamaktaydı. Paçamamalar ülkesinde. Sabahın saat 3'ünde nöbetçi polisin bizi sarsmasıyla uyandığımız ve Ilave'ye doğru yola çıkarak kamyona bitmek zorunda olmanın üzüntüsünü yaşadığımızda, Peru polisinin resmi battaniyeleri bizi ısıtıp şefkatiyle sarmalamaya daha yeni başlamıştı. Harikulade bir geceydi ama hava buz gibi soğuktu. Bizi ayrıcalık tanıyıp birkaç tahta üzerine yerleşmemize izin verdiklerinde altımızdaki insan yığınından iğrenç bir koku yayılıyordu etrafa. Bize tanınan ayrıcalığa nasıl da minnet duymamız gerektiğini, kamyonumuz yokuş yukarı tırmanmaya başladığında anladık. Gerçi burun deliklerimize kadar ulaşan bir koku yoktu ama ve bitler de kesinlikle bizim sığınağımıza sıçrayacak kadar atletik değillerdi ama hiçbir engel tanımadan bütün kuvvetiyle yüzümüze çarpan rüzgar sınırlı da olsa hissettiğimiz rahatlığı tamamen ortadan kaldırıyordu ve araca binmemizin üzerinden daha birkaç dakika geçmeden soğuktan kas katı kesilmiş durumdaydık. Kamyon tırmanışını sürdürürken soğuk havada aynı hızla şiddetini arttırıyordu. Düşmemek için iyice morarmış ellerimizi dışarıda tutmaktan başka çaremiz yoktu. Oysa battaniyelerimizin altındaki kısmi sıcaklık da geri çağırıyordu onları. Bu yükseklikte çalıştırılmak istenen bütün motorların başına bela olan bu karbüratör sorunu nedeniyle kamyonumuzun durduğunu hissettiğimizde neredeyse şafak sökmek üzereydi. Yolun üst noktasına gelmiş gibiydik. Yani durduğumuz yer 5000 metreye çok yakındı. Güneş uzaktan kendini gösterirken zayıf bir ışık bize doğru süzülüyor ve o ana dek bizi izleyen karanlığın içinden kendine bir yol açmaya çalışıyordu. Güneşin doğuşu her seferinde insanda psikolojik bir etki bırakır. Henüz ufku tam yırtamamış olmasına rağmen sıcaklığın çok geçmeden derimizi ısıtacağını düşünerek şimdiden kendimizi biraz rahatlamış hissettik. Yol kenarında yarı yuvarlak kocaman bir mantar boyatmıştı. Zaten bu civardaki tek bitki de buydu. Mantarı tutuşturarak cılız bir ateş yaktık. Ateş ne kadar zayıf da olsa mate için biraz kâr etmemize yetti. İkimizin bu garip içeceği lıkır lıkır yuvarlarken oluşturduğu manzara yerlilere tıpkı bizim onların tipik giysilerini bulduğumuz kadar ilginç gelmiş olmalıydı. Kırık dökük İspanyolcalarıyla yanımıza gelip giderek bu komik alete niçin su koyduğumuzu sorup duruyorlardı çünkü. Kamyon tahmin edilebileceği gibi bizi daha fazla taşımayı reddetti ve hemen hemen 3 kilometrelik bir mesafeyi kar altında yürümek zorunda kaldık. Yerlilerin nasırlı tabanlarının donmuş toprağa en ufak bir zahmet bile çekmiyormuş gibi basarak yürümelerini seyretmek eğlenceliydi. Oysa kendi ayak parmaklarımız giydiğimiz botlara ve yünlü çoraplara rağmen soğuktan kendiliğinden kopacak gibi olmuştu. Onlarsa bize aldırış etmeden düzenli adımlarla yürümeye devam ediyor, arka arkaya sıralanmış lambalar gibi tek bir çizgi halinde ağır ağır yol alıyorlardı. Yolun zorlu bölümünü bu şekilde geri bıraktıktan sonra kamyon yeni bir çabayla yola koyulmayı kabul etti ve biraz sonra tepesinde bir haçla dağınık, yontulmamış taşlarla bir piramit meydana getiren en yüksek noktadaki geçidi aşmayı başardık. Aracımız onun yanından geçerken yerlilerin hemen hepsi yere tükürdüler. İçlerinden birkaçı da istavroz çıkarmayı tercih etti. Büyük bir meraka kapılmış halde bu tuhaf ritüelin ne anlama geldiğini, bunun niçin yaptıklarını sorduk ama karşımızda bulduğumuz tepki derin bir sessizlikten öteye geçmedi. Tepeden aşağı doğru indikçe güneş ortalığı ısıtıyor ve sıcaklık gittikçe artıyordu. Kaynağını dağın tepesinden gördüğümüz ve şimdi gözlerimizin önündeyken makul boyutlara ulaşan bir ırmak boyunca ilerliyorduk. Karla kaplı doruklar bizi yukarıdan seyrediyor, lama ve alpaka sürüleri kamyonumuzu gözleriyle kayıtsızca takip ediyorlardı. Bizleri görünce korkup kaçan sadece ürkek bir lama oldu. Verdiğimiz çeşitli molalardan birinde bir yerli, yanında iyi İspanyolca konuşan oğluyla birlikte çekinerek yanımıza geldi ve bize Peru'nun harika ülkesi hakkında sorular sormaya başladı. Nefis güzellikteki göz kamaştırıcı manzaralar hayal gücümüzü iyice ateşlediği için kendi bildiğimiz olağanüstü olayları ustalıkla betimlemek, şefin serüvenlerini allayıp pullayarak süslemek ve karşımızdaki insanları kendi ülkemizdeki hayatın cennetvari güzelliğini yansıtan hikayelerle etkilemek bizim açımızdan hayli kolaydı. Sonra aynı adam oğlu vasıtasıyla bizden Arjantin Anayasası'nın bir kopyasını ve onunla birlikte anayasanın içindeki yaşlı hakları bildirgesini metnini kendisine göndermemizi istedi. Biz de heyecanla ülkemize döner dönmez bu isteğini karşılayacağımıza söz verdik. Tekrar yola koyulduğumuzda yaşlı adam pançosunun ardından leziz görünüşlü bir mısır koçanı çıkararak bize ikram etti. Biz de bu ikramın üstüne atılıp kendi aramızda demokratik biçimde paylaştık. Saat öğleni biraz geçmişti. Gri bulutlu gökyüzü sanki asılıymış gibi tepemizde dururken, erozyonun yol kenarındaki dev kaya kütlelerini zaman içinde burçlu feodal kalelere, uyumsuz biçimde göze çarpan oluklara ve oranın koruyucusu izlenimi veren masal canavarlarına dönüştürdüğü, böylece orada yaşamış efsanevi karakterleri yalnız başına bırakan tuhaf bir yerden geçtik. Yüzlerimizi bir süre kamçı gibi dağlayan yağmur giderek kuvvetlenmiş ve çok geçmeden tam bir fırtınaya çevirmişti. Şoför, Arjantinli doktorlar diye seslendi ve bizi bu bölgede en lüks şey olan kendisinin bulunduğu şoför mahalline davet etti. Orada APRA Partisi'nin 1930'da Victor Raúl Haya de la Torre tarafından kurulan Amerikan Devrimci Halk İttifakı, üyesi olduğu için hükümet tarafından görevinden uzaklaştırılmış, Punolu bir öğretmenle hemen dost olduk. O partiye üye olmasının bizim gözümüzde herhangi bir anlamı yoktu gerçi. Ancak bu adam damarlarında yerli kanı taşıyordu ve yerli gelenekleriyle kültürü konusunda son derece bilgiliydi. Bize anlattığı bin bir türlü hikayenin yanı sıra öğretmenlik anıları da doğrusu çok yaman öykülerdi. Yerli kökenli olması nedeniyle bölge öğrencilerinin kendisinin sahtekar ve korkak diye nitelendirdiği Koyalara karşı bitmek bilmez tartışmalarında Aymaras'ın tarafını tutmuştu. Ayrıca onun sayesinde birlikte yolculuk ettiğimiz bu insanların sabahın erken saatlerinde bize karşı sergiledikleri tuhaf davranışı anlamayı sağlayacak ipucunu da öğrenmiştik. Anlaşılan, yerliler bütün üzüntülerini bir dağın zirvesine çıktıklarında Pachamama yani toprak ana adını verdikleri sembolik bir taşa bırakıyorlardı. Sonra da bu taşlar zaman içinde bizim şimdi gördüğümüz tipte bir kurgana dönüşmekteydi. İspanyollar da bu bölgeyi fethedip ele geçirdikleri zaman hemen bu inancın izlerini silmek istemişler ve bu ritüele bir son vermişlerdi. Ama bu tür çabaların hiçbir faydası olmayacaktı. Dolayısıyla keşişlerin kaçınılmaz olanı kabullenmeye karar vermeleri sonucunda her taş yığınının üstüne bir haç dikerek hiç olmazsa kendilerine bir pay çıkarmaya çalışmak daha iyi bir yol olarak görülmüştü. Tabii tüm bunlar 4 asır önce olmuştu. Aslında hikayeyi anlatan kişi Garcilaso de la Vega'dır. Bir İnka prensesiyle bir konkistadorun oğlu olan bilindiği adıyla İnka Garcilaso, Fetih'in tarihinin yazanlarından birisiydi. Kendi dinlerine geçen yerlilerin sayısına baktığımızda da keşişlerin aslında fazla başarılı olmadıkları çok çıplak biçimde görülecektir. Şimdi ise modern ulaşım araçları sayesinde tek değişen, aynı inançtan insanların dertlerini anlatmak için eski zaman taşları yerine koka tükürüğü kullanmalarıdır. İçlerinde biriktirdikleri dertleri Paçamama'ya bu şekilde bırakıyorlardı artık. Öğretmenin sesi eskiden asi olan ve İnka ordularını tuzağa düşürüp sıkıştırmayı başardıkları bilinen Aymara ırkından kendi yerlileriyle konuşurken tuhaf biçimde yankılanıyor, modern medeniyetin gaddarlıklarıyla perişan duruma gelen bugünkü hallerinden ve katı düşmanları olan iki kültür arasında kalmış, ne biriyle ne de diğeriyle özdeşleşebilmelerine imkan veren kendi konumlarından dolayı Aymaralara öfke bileyip onlardan öç almaya çalışan melezlerden söz ettiğinde derin bir ümitsizlikle kuşanıyordu. Bize durmadan halkının kendi dünyasını kurmasına yardımcı olacak, onlara bu hayatın içinde yararlı bir işlev görme imkanı sağlayacak okullar açma gerekliliğinden, ender rastlanan durumlar dışında yerlileri herhangi bir şekilde eğitmediği, yani beyaz adamın kriterlerine göre bir eğitim sunmadığı gibi, içlerini utanç ve hınç duygusuyla dolduran, Kendi soydaşlarına yardım edemez durumda bırakan ve kendilerininkine düşman kesilmiş, hatta onların varlığını bile kabul etmeyen bir beyaz toplumda her bakımdan dezavantajlı hale getiren bugünkü eğitim sistemini tamamen değiştirmekten başka bir çare bulunmadığından bahsediyordu. Bu mutsuz insanların kaderi, ne olduğunu ve nasıl yürütüldüğünü bir türlü anlamadıkları bir bürokratik iş bulup ot gibi yaşamak ve damarlarında taşıdıkları İspanyol kanının mucizevi gücü sayesinde ömürleri tükenmeden çocuklarından herhangi birinin kendilerinin özlemini çektikleri hedefe ulaşacağını ümit ederek ölmeyi beklemekten öteye gitmiyordu. Konuşurken sıkıp durduğu yumruğunu sıkıca kapaması, kendi talihsiz hayat çizgisinin ağırlığını altında ezilen bir adamın ruhundaki sıkıntıyı ve kendisinin temsil ettiği farazi kişi olma arzusunu ele veriyordu. Fakat o da aslında mahalli bir beye satılmış yoksul bir melez kadının evladı ya da sarhoş İspanyol efendisinin ifal ettiği bir yerli hizmetçinin gayrimeşru çocuğu olsa bile damarlarında taşıdığı kanın sihirli gücünü simgeleyen insanların eseri olan eğitim sisteminin tipik ürünü değil miydi? Yolculuğumuz neredeyse sona ermiş, öğretmen de anlatmaktan vazgeçmişti. Yol bir kavis çiziyor ve bizim sabahın kör vaktinde bir dere gibi gördüğümüz geniş bir nehrin üzerindeki bir köprüden geçiyordu. İlave'ye varmıştık. 7. ayrımın sonu, sayfa 96.